Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz, yorumlayacağız hocamla birlikte. Bunlardan ilki 13 Şubat Çarşamba Yeni Şafak'ta Ergün Bey'in kaleme aldığı Dijital Çağın Yeni Mikrobu Troll adını taşıyor bu ilk konumuz. Yani trollük. Ve Ergün Bey de güzel bir nitelendirme yapmış trollüğe. Dijital Çağın Yeni Mikrobu diyor. Bunu konuşacağız. Ardından yine son haftalarda sıkça burada gündeme getirdik, konuştuk. Yine bu konuyu konuşacağız. Cinsiyet eşitliği üzerinden İslam'a taarruzu konuşacağız. Cinsiyet eşitliğini konuştuk önceki haftalarda. Kadın kimliğini, erkek kimliğini konuştuk bunun üzerinden. Bir de bu cinsiyet eşitliği üzerinden İslam'a da bir taarruz var. Bunu konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Şimdi dijital çağın yeni mikrobu troll meselesini ele alacağız programımızın ilk bölümünde. Hocam önemli bir konuya parmak basmışsınız, önemli bir konuyu yazmışsınız. Gerçekten bu trollük üzerinden sosyal medyada, internette itibar suikastli yapılıyor. İnsanlar bu kaynağı nereden belli olmayan bu kişiler üzerinden, kişi mi demek lazım bunlara çünkü tam tavsif etmek de zor bu trolleri. Cinsiyetlerini bilmiyoruz. Aslında ait oldukları mahalleleri bile tam olarak bilmiyoruz. Çünkü çoğu zaman bir nifak sokma da var. Evet. Bu işin içerisinde hangi kaynaktan olduğu, nasıl olduğu da tam belli değil. Böyle at izinin it izine karıştığı tabiri caizse bir durum söz konusu. Trollü çok duyuyoruz hocam. İzninizle ben birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Aslında bu troll kelimesi İskandinavya folklorunda kullanılan bir tabir. Genellikle dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda yaşayan efsanevi çirkin yaratıklara bu isim veriliyormuş. Modern çocuk hikayelerinde de genellikle köprülerin altında bekleyen, yolcuları çeşitli işlerle oyalayan veya haraç kesen karakterler olarak resmediliyor Batı dünyasında. İnternet trollüğü ise insanları tahrik ederek ve kızgınlıkla yazılmış cevaplar vereceklerini umarak sosyal medya mesajları göndermek olarak tarif ediliyor. Ve aslında bu bir hukukun da ihlali. Siz zaten birazdan bunu konuşacağız. Bu aslında hukuki bir mesele. Yani iç hukukun ihlali olarak da nitelendiriliyor. İngilizce'deki trolling kelimesinden geliyor ama şimdiki tam troll tabiri. Ve Türkçe'ye de zarf atmak, yem atmak olarak tercüme ediliyormuş tam olarak bu. Troller internetteki genellikle sosyal medyada tabii bu. Tepki toplayacak, can sıkacak, kızdıracak, güzel ortamı bozacak ya da grubun tamamını hedef alan ve küçük düşürücü bir mesajı normal bir soruya cevap olarak yazıyorlar genellikle. Yaptıkları şey bu tür mesajlar yazarak tepki toplamak ve dikkat çekmeye çalışmak ya da işte bir grubu, bir fraksiyonu temsil etmek, diğerlerini ötekileştirmek. Şimdi zaten siz bunlarla ilgili örnekler de veriyorsunuz yazınızda. Siz hocam bunu mikrop olarak, dijital çağın mikrobu olarak nitelendiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki mikrop bedenimize saldırır, bizi hasta eder, hatta öldürür. Modern tıp da insan ona karşı korumak için büyük keşifler yaptı. Ancak diyorsunuz şimdi bir de böyle bir trollük mikrobu var. Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya ortamlarından doğdu diyorsunuz. Hocam bununla ilgili size birkaç soru soracağım. Evet. Ben niçin mikrop olarak nitelendiriyorsunuz?
Evet.
İlk onunla başlamak isterim.
Yani mikrobun çok belirgin bir özelliği var. Aklımız ilk kullandığımız zaman hemen bizde tiksintiye yol açıyor, ürpermeye yol açıyor, sevimsizliğe yol açıyor ve kendisinden kaçmamız gereken bir kötülük olarak düşünürüz. Mikrop bir de yayılma özelliği olan bir şey. Hakikaten kısa sürede belli bir bölgede yayılabiliyor. Önlemler alınmazsa çok öldürücü sonuçlara yol açabiliyor. Ve insanın bünyesini kemirerek, insanın bünyesini zayıflatarak ona saldırılarda bulunuyor. Bu vasıfları daha çok benim dikkatimi çekti ve bu vasıflarına baktığımız zaman mikrobun, trollerin de benzer vasıflara sahip olduğunu gördüm. Yani troll de bir saldırı özelliğine sahip, insanların toplum içindeki konumlarını yok etmeye yönelik bir özelliğe sahip.
Evet.
Veya belli fikirlere, belli kesimlere, belli şahsiyetlere saldıran, onların hayatını ters yüz eden, onları yok eden, onların ruhsal dünyasını hastalanacak hale getiren bir saldırganlık var burada da. Dijital çağ dediğimiz zaman artık dijital araçların, dijital altyapının kullanıldığı yeni bir tarihsel dönem aklımıza geliyor. Hakikaten bu yoğun bir biçimde artık bu dijital dönemde bu araçlar kullanılıyor. Medyada özellikle artık gazete, kağıt üzerinden basılı bir yayın olmaktan çıkıyor. Tamamıyla dijital alana taşınıyor. Dolayısıyla haberler, tartışmalar, kapışmalar, ondan sonra diğer birçok şey dijital çağda, dijital alanda meydana geliyor. Ve bu şartlar içinde bir de bir mikrop ortaya çıkıyor. Yani aslında diyelim eski çağlarda işte bir dönem, eski çağlarda değil, yani fazla değil, bir 50 sene önce verem Türkiye'de çok önemli bir hastalık türüydü.
Evet.
Ama onunla savaşıldı, başa çıkıldı ve olabildiğince en az düzeyde zarar verecek bir hale getirildi. Şimdi her çağ, günümüzde mesela daha çok kanser var, o mikropla şu an mücadele ediliyor. Dijital çağda da aslında bu teknolojinin kullanılması, bunun ürettiği sosyal ortam tartışmalarla birlikte de hem önemli imkanlar, fırsatlar getiriyor, hem de hakikaten insan hayatını ve bu işte dijital ortamdaki dünyayı yok eden, buna saldıran bir mikrop kümesiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bu mikrop dediğimiz şey, birisi, belki daha başka şeyler de olacak, çıkacak. Troll olarak görmek mümkün. Ve bunu biz Türkiye'de...
Bir de bu bedene değil, hani siz evet, diyorsunuz ki hocam, ruha ve toplum hayatına bir saldırı.
Topluma saldırıyor. Yani mesela insanın ruhuna saldırıyor. İnsanın etnisitesiyle, insanın mezhebiyle, insanın meşrebiyle, onu damgalayarak, ve ötekileştirerek...
Araç da değil, saldırma evet, aracı değil mi hocam?
Saldırma değil yani.
Klavye ve dil yani.
Tabii, o kadar yani, başka bir şey evet, yok. Klavyeyi kullanıyor, evet, dili kullanıyor, kelimelerle oynuyor.
Evet.
Ve kelimelere dans ettiriyorlar, başka şekle sokuyorlar, boyalıyorlar. Kırmızıyı siyaha, siyahı beyaza çevirebiliyorlar. Dolayısıyla burada troller savaşı diyebileceğimiz meydan savaşları ortaya çıkıyor. Trollar meydan savaşları. Mikroplar savaşı ortaya çıkıyor. Çeşitli mikrop grupları ortaya çıkıyor. Bu mikrop grupları arasında savaşlar oluşuyor. Ve birbirine sözde kavuşmak için haberleri çarpıtıyorlar, olayları çarpıtıyorlar, insanların söylediklerini çarpıtıyorlar. Siyasi alanda çok daha yoğun bir biçimde yaşıyoruz bunu. Türkiye'de de, dünyada da bu böyle. Devletler artık bu mikrop ordularına sahipler adeta. Mesela işte Suudi Arabistan'dan bahsediliyor. Türkiye aleyhine çok ciddi anlamda yanlış bilgiler sunarak Türkiye'ye saldıran, Türkiye'nin Orta Doğu'daki imajına, saygınlığına saldıran bir mikrop ordusu orada üretiliyor. Bu küresel bir troll aslında mikrobu. Ama ulusal düzeyde de bunlar yürüyor. Ulusal düzeyde de Türkiye'de özellikle karşıtlık, kutuplaşma arttı dönemde. Ondan sonra efendim siyasi rakipler birbirini alt etmek istediği zaman buna başvuruyorlar ve bununla, yani yem atma deniyor ya, yem atılıyor, avlanmaya çalışılıyor bir yönüyle. Yine mağarada çirkin devler falan diyoruz. Yani evet, bu burada da hakikaten trollerin aynı zamanda toplumun içinde farklı bir grup oluşturduklarını da anlatıyor. Ya herkes trolluk yapamaz. Herkes o mikrop eylemiyle bütünleşecek şeyler yapamaz.
O şahsiyette tinette evet, değil yani.
O tinette değil.
Şahsiyetsizlik değil. Bu değil mi hocam?
Bir, tabii yani kendi şahsiyetini,
benliğini. Şizofren bir kişilik.
Bir yönüyle silmek, ahlaki değerleri tanımamak aynı zamanda. Hiçbir zaman karşıdaki insanlarla, farklı olanlarla empati kurmamak. Burada doğrudan hedeflediği kişinin, grubun, siyasetin, fikrin daha çok zaaflarını, eksikliklerini, fazlalıklarını, göze batacak olanlarını, bunlara dikkat çekiyor, bunlara yoğunlaşıyor.
Bir de hocam şöyle,
veya biz hep eksiltiyor. Yani diyelim benim rengim, işte ben işte esmer birisiyim diyelim, boyum 1.75. Yok diyor işte, rengi beyaz veya 1.75 değil de işte 1.72 diyor. Elazığlı, tamam Elazığlı ama diyor işte bilmem ya, Malatya'da da kalmış. Dolayısıyla bu Malatya bilmem ne. Böyle bir takım hayatımızda olmayan, az olan, merkezi olmayan şeyleri bize yakıştırıyorlar. Ve bizi bambaşka bir şekle sokuyorlar. Şeytanlaştırıyorlar.
Evet.
Şeytanlaştırınca da şeytan ne yapılır? Bizde taşlanır. Değil evet. mi? En yaygın biçimiyle. Dolayısıyla taşlanmaya uygun bir varlık haline, topluluk haline getirildiği zaman herkesin taşlanmasına açık bir duruma gelmiş oluyor. Kendi taraftarları en azından taşlıyorlar.
Evet. Hocam yani, bir de şu da var. Biz tabii trollüğü biraz karşıtlık olarak görüyoruz evet. belki şu an ama şu da yapılıyor. Yani bizim savunduğumuz değerleri evet. en azından hani mesela din savunusunu yapan troller de var yani evet, istemediğimiz evet, şekilde evet. değil mi? Yani çok kaba örnekler doğru. veriliyor. Evet. Ya diyorsunuz ki bu fazla oldu diyorsunuz. Bu evet. hakaretamiz bir savunma oldu diyorsunuz. Bilgiden evet. yoksun, altyapıdan yoksun diyorsunuz. Yani sizin değerlerinizi savunmayı da bazen siz yakıştıramıyorsunuz onlara değil mi? Yani biz hep aynen. karşıtlık olarak
kesinlikle
görüyoruz ama
büyük bir sorun.
Din bunu. Savunusunu yapan evet. yapıldığı ya da trollük de kötü bir şey yani.
Evet.
İçinde çokça cehalet barındırıyor, çokça evet. fanatizm barındırıyor bazen.
Evet.
Bu da önemli değil mi
kesinlikle
hocam?
Kesinlikle o da çok önemli. Çünkü evet dinle ilgili bir şey anlatırken, konuşurken işte Allah bize hep hikmetle konuşun diyor. Usubunuza dikkat edin diyor. İnsanların hak ve hukukuna dikkat edin diyor. Ama burada biz nasıl olsa din anlatıyoruz diyerek insanların mağrebiyetine, insanların efendim ahlaki yönlerine, insanların ailevi boyutlarına, diğer yönlerine tamamıyla saldırarak hareket edersek biz tam tersine o insana yani dini anlatmış veya dini savunmuş olmayız. Tam tersi şeyler yapmış oluruz. Yani din aynı zamanda kendisini savunmak için savaşır da ama bu savaşırken bile
bir hukuka tabidir.
Hukuka tabi yani. Ondan bağımsız olarak hareket etmez, barbarca hareket etmez yani. Din bir barbarlık usubunu benimsemez. Ama burada trollukta hakikaten bir barbarlık var yani. Çünkü barbarlıkta hak, hukuk, şu bu yok. Vahşi davranır, evet. yakıp yıkar. Yeter ki karşısındakini ezip geçsin. Trollükte de bu var. Dolayısıyla bu eğer din savunusuna da yayınıyorsa trollün hakikaten bütün toplumsal kesimleri etkileyen bir mesele haline geldiğini gösteriyor.
Evet. Hocam diyorsunuz ki siz troll mikrobu aslında en fazla kamusal kimliği güçlü olanlara saldırır evet. diyorsunuz. Evet. Yani aydınlara, siyasetçilere, evet. tüccarlara, sporculara, sanatçılara her çeşit saldırı, yalan, iftira atmaktan çekinmez diyorsunuz. Bir de bu bulaşıcı mikroba kanan gazeteciler, akademisyenler ve sanatçılar da var. Yani evet. sizin tabirinizde bunlar da öğretilmiş trollük yani evet. öğrenmiş troller öğrenmiş ya da öğretilmiş troll bunlar. Daha enformasyon sahibi kimseler. Tabii bunların elinde trollük daha tehlikeli bir hale geliyor.
Tabii yani.
Bir de mikrop orduları olarak devletlerin ve siyasi çevrelerin troll çeteleri var. Biz zaman zaman mesela şunu okuyoruz medyada. Mesela AK Parti bu troll çetelerinden rahatsız. Yani evet, onlar AK evet. Parti savunuculuğu yaptıklarını iddia ediyorlar ama bizzat evet. AK Parti yöneticileri, hatta Cumhurbaşkanımızın bile bundan
açıklaması oldu.
Rahatsız olduğuna
dair. Kimse benim adıma racon kesmesin dedi. Aslında trollere yönelik bir şeydir yani. Evet. O tepkiydi aslında.
Bu nasıl buradan kurtulacağız biz hocam? Daha doğrusu dünya nasıl kurtulacak?
Yani bu bir tabii dijital bir çağ ve bununla gelen yeni durumlar içinde ortaya çıktı. Dolayısıyla bundan bütünüyle kurtulmak mümkün değil. İkincisi bizim bunu da yeni bir hukuk çerçevesinde sınırlamamız, engellememiz önemli. Bununla başa çıkacak kanunlar çıkarmamız gerekiyor. Yani bir insan normalde kişi haklarını nasıl çiğneyemezse başka ad kullanarak da veya gizli veya vesaire başka şey maskeler altında da insanların kişilik haklarına saldırıda bulunamaz. Çiğneyemez. Yani bir dijital hukukun geliştirilmesi gerekiyor kesinlikle. Bu konuda bütün kesimler bu hukuka tabi olacak biçimde adımlar atılmalı. Hükümet veya muhalefet, doğudakiler, batıdakiler, siyahlar, beyazlar, kadınlar, erkekler, ne bileyim muhafazakarlar, efendim modernistler demeden bir Türkiye'de herkesin tabi olacağı bu kanunlar olursa trollük olabildiğince aza iner. Bir de tabi toplumsal konjonktür de önemli. Yani toplumsal konjonktürde eğer savaş havası varsa, çatışma havası varsa, ciddi anlamda siyasi rekabet bu güvenlik ve çatışma içinde geçiyorsa, bu burada trollüğün aza inmesi zor. Üçüncü olarak yine toplumun önünde olan insanlar var. Yani siyasetçiler diyelim, futbolcular diyelim, artistler diyelim, yani aktörler diyelim. Bu toplumun önünde olan insanların kullandığı dil, mesela trollük dili mi, yoksa hakikaten daha saygın, daha evet rakibi elbette siyaset yapıyorsanız kendi fikrinizi savunacaksınız ve size rakip olanlar olacak ve dolayısıyla siz rakiplerinize karşı bir mücadele yürütmek durumundasınız. Bu mücadelenin dili de ya zaman zaman sert olabilir ama bunun tamamıyla iftiraya, çarpıtmaya, efendim tümüyle ontolojik bağlamda ötekileştirmeye yönelmemesi önemli. Fakat toplumun önde olanları bu trollik dilini kullanırlarsa ve toplum da bu dediğim çatışmacı konjonktürle beraber giderse bu topluma çok büyük zararlar verir. Herkes bundan etkilenmeye başlar. Herkes bu dili kullanmaya yönelir. Çok az insan kendini bundan korur. Oysa biz işte ilkokuldan itibaren diyelim işte ahlak ve din derslerini koyuyoruz. Efendim insan hakları derslerini koyuyoruz. Adab-ı muaşeret kuralları öğreten sosyal bilgilerde çeşitli bilgiler veriyoruz çocuklarımıza. Fakat bütün bu eğitim hakikaten uygulamaya dönük olarak ne kadar tezahür ediyor? Değil mi?
Evet.
Bu eğer annesi babası çocuğun model olarak aldığı öğretmen, her gün seyrettiği, dinlediği toplumun ana aktörleri tarafından teşvik edilenler, benimsenenler, sevilenler, bu ilkeleri benimseyen insanlardan oluşmuyorsa çoğunlukla, o öğrettiklerimizin de çok fazla bir karşılığı olmuyor yani.
Evet. Aslında bu bir ahlak meselesi, evet, bir ahlak
bence
eğitimi.
Kesinlikle bir ahlak meselesi, ahlak
ama
eğitimi.
Böyle bir mukallit bir ahlakçılık değil de gerçekten evet, yapan, uygulayan, değil mi
evet,
hocam? Yani
evet,
ailede, toplumda, okulda, üniversitede.
Evet.
Bunun gösterilmesi gerekiyor.
Evet.
Hocam büyük bir taarruz altındayız diyorsunuz.
Evet.
Cinsiyet eşitliği taarruzudur bu. Ki bu meseleyi birkaç haftadır konuşuyoruz.
Evet.
Bütün dünya bu fitnenin ateş topları altında yanıyor. Alevler içinde dolaşıyoruz. Bütün değerler yanıyor. Haramın ve fuhşiyatın dumanları bizi boğuyor. Önce Hollywood sineması iki oğlanın beraberliklerini normalmiş gibi gösteren film yaptı. Sonra da bu filme Oscar ödülü verdi. Dünyanın en büyük sinema ödülü homoseksüellere verilerek sanat icra edilmişti. Sinema bir kez daha büyücü rolünü oynadı. Sinema
evet,
kullanıldı bu konuda hocam. Sizin de belirttiğiniz gibi. Bu büyücülük çağdaştı. Son teknolojiyi kullanıyordu. Olağanüstü estetikti. Artık bu Oscar ödüllü film peşinden yenileri sökün etti. Filmlerin bir karesinde mutlaka homoseksüellik geçer hale getirildi. Mutlaka bu karedeki oyuncular çok insaniydi. Bu insanilikleri, sapkınlık davranışlarını hoş görmeyi pompalıyordu. Kötü olan ise onları öteki gören düşünceler ve toplum. Hatta Türkiye'de Avrupa Birliği desteğiyle yapılan filmlerde bu konular işlenmeye başlandı. Hocam, evet. Bu konuda çok haklısınız. Geçenlerde 3 milyonun üzerinde izlenen Türkiye'de bir filmde mesela, evet, oyunculardan birisi böyle homoseksüel, evet, bir karakterdi ve film enteresan boyunca o kişiye trans birey deniyordu mesela.
Evet.
Yani iyi bir rolde,
evet,
ve yeni bir kavramsallaştırmayla trans birey adı veriliyordu. Hocam, siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Yani sosyolojide bir teoriye dönüştürüldü bu. Yani, evet, geçen hafta da konuşmuştuk. Hani, evet, toplumsal cinsiyet konuşulabilir ama,
evet,
eşitlik dendiği zaman normatif bir, evet, teori haline de getiriliyor bu. Özgürlük meselesi var hocam. Birazdan, evet, ben bunları size sormak istiyorum. Yani çünkü, evet, bu insan hakları üzerinden bir taarruz olurdu eskiden. Şimdi özgürlük deniyor.
Evet.
Bir anlam kayması söz konusu. Ve dinlerin de bu konuda kısıtlayıcı, kalıplaştırıcı ögeler içerdiğine dair, yani, evet, dinlerin de o normatif kuralları da bunun üzerinden de hani sorgulatılmaya çalışılıyor. Ben öncelikli olarak şunu söylemek isterim hocam. Yani bu bir Batı mukallitliği, Batı'da yeni bir akım, belki birkaç on yıl önce icat edilmiş bir,
evet,
akım. Buna hocam, bu tür akımlara karşı, yani siz de burada dikkat çekmişsiniz, yani bir teori haline getirilmeye çalışılıyor.
Evet.
Bununla ilgili yazılar, kitaplar, makaleler yazılıyor. Evet. Batı'da bunlar nasıl icat ediliyor?
Evet.
Yani biz niye bu konularda Batı'yı peşimize takacağımız, Batı üniversitelerini, oradaki sosyoloji, psikoloji, sosyal antropoloji, hı-hı, kürsülerini peşimize takacağımız teoriler üretemiyoruz? Niye bizim akademisyenlerimiz, aydınlarımız bu konuda daha önde olamıyor? Yani niye biz bu konularda Batı'yı taklit ediyoruz? Niye baskın bu kadar?
Çünkü Batı efendi, biz köleyiz. Yani bizim Türkiye'de gidip Batı'da okuyan köle statüsünde. Onların efendi olarak benimsiyor. Bu efendileri olan kişilerin ürettiği bilgileri doğru, mutlak, tartışılmaz, eleştirilmez hakikatler olarak görüyor. Onları alıyor, benimsiyor ve onlar doğrultusunda gelip kendi ülkesini aydınlatacağını düşünüyor.
Evet.
Köle efendi ilişkisi kurulmuş burada. Bu ilişkide köle olan bir kimsenin artık şüphe duyması, tartışması, sorgulaması mümkün değil. Bizim önce bu köleci zihniyetten, ilişkiden kurtulmamız gerekiyor. Orada Marksizm çıkıyor, onun köleliğini yapıyor, getirip burada temsilciliğini, taklitçiliğini yapıyor. Orada efendim feminizm çıkıyor, onu getiriyor. Son 20 senedir efendim toplumsal cinsiyet eşitliği, gender etrafında teoriler, yaklaşımlar var. Ve bütün tartışmalar Avrupa'da artık homoseksüellikler, işte efendim lezbiyenlik vesaire, cinsel kimlikler üzerinde tartışmalar. Daha kültürel bağlanma ve kimliğe taşınmış vaziyette ve Türkiye'de de toplum meseleleri, kültür meseleleri, kimlik meseleleri bu cinsiyetçilik üzerinde konuşuluyor, yorumlanıyor, tartışılıyor. Tarih bunun üzerinde anlatılıyor. İşte efendim erkek tarihi, yok bilmem kadın tarihi. İşte ondan sonra din bile bunun üzerinde okunmaya başlanıyor.
Evet.
Yani düşünün, din bile bunun üzerinde hesaba çekiliyor. Dünyada halbuki en temelde iyi ve doğruyu tanımlama yetkinliğine sahip olan inançlardır, dinlerdir. Beşeri ideolojilerin bir şeye iyi ve doğru deme hakları yok. Yani felsefenin böyle bir gücü yok mesela. Sosyolojinin böyle bir gücü yok. Onlar sadece düşünür, tartışır, yorumlar, açıklar. Ama yargılamada bulunabilecek bir kuvvet ve kudret bilimlerde yoktur. Ama gel gör ki, bunlar önce bütün inanç alanlarını reddediyorlar ve arkasından da bu çalışmaları getirip bize inanç diye dayatıyorlar ve bizim ona itaat etmemizi istiyorlar. Etmeme durumunda da bizi özgürlüklerine karşı çıkmak, geri kalmak, kendilerini anlamamak, ataerkil olmak vesaire kavramlarla damgalıyorlar. İslam hakikaten bu cinsiyet eşitliğinin ciddi anlamda taarruzuyla karşı karşıya. Yani bugün Türkiye'de de İslam dünyasında da İslam'ın temelinde eşitlikten çok yani farklılık vurgusu vardır. Eşitlikten çok adalet vurgusu vardır. Kadınlar ve erkekler birbirinin velileridir mesela diyoruz hep.
Vazife duygusu vardır.
Vazife duygusu vardır. Rollerin tanımlanması vardır. Adalet var. Dolayısıyla eşitlik ise tam tersine bütün bunları imha ediyor, bunlara karşı çıkıyor. Ve birçok cinsiyet kimliğinden bahsediyor. Önce farklılıkları reddediyor. Arkasından da bunun yerine birçok cinsiyetçi, cinsiyet tavrını, tutumundan bahsediyor. Dediğiniz gibi trans birey. Trans birey ne demek biliyor musun aslında? Birey olmama durumu. Olmamış yani. Kadın mı? Nesin? Kadın mı değilsin? Erkek mi değilsin? Nesin peki? Trans. Kadın da olabilir, erkek de olabilir.
Geçişken birey. Yani.
Geçişken. Olmamış. Ham. Ya bir elmaya elma denmeniz için elma olması lazım. Bir kaleme, bir nesneye kalem denmeniz için o nesnenin kalem olması lazım. Bir insana baktığınız zaman da o insan, işte erkek diyoruz, dişi diyoruz veya değil mi? Erkek diyoruz. Ama bunlar ise bunu alt üst ediyorlar, bunları reddediyorlar, kalkıp işte trans gibi ucube kavramlar üretiyorlar. Bu kaotik bir şey aslında.
Bir de hocam bu özgürlük bu, adıyla normal gösteriliyor. Yani her evet. Çeşit cinsiyet ilişkileri. Buradaki bizim de aslında daha temel bir takım kavramlarla problem yaşamaya başladık biz aslında.
Evet.
Değil mi? Bunların evet. Temelinde yani özgürlük adı altında normal gösteriliyor. Onda hani nereden dururlarsa orası özgür oluyor.
Tabii yani şimdi durduğun yer sana özgür olmayı öğretiyor. Feminist anlayış içinde durduğun zaman özgürlüğe kadın merkezi çerçevesine bakarsınız. Kadın erkek dualitesi içinde bakarsınız özgürlük meselesine. Köle efendi ilişkisini Hegel'den alıp buna çeviriyorlar zaten. Artık Marx işte köle efendiyi neyle açıklıyordu Hegel'den alıp? Burjuva sınıfı efendi, işçi sınıfı köle. İşte işçi sınıfı kavgasını verecek, özgürleşecek diyordu. Şimdi bunlar da şuna getirmişler. Erkekler bugüne kadar efendiydi, kadınlar köle. Dolayısıyla kadınlar savaşacak ve erkeklerin efendiliğine son verecek, eşit olacaklar. Feminizm bunu diyordu, şimdi bundan da biraz vazgeçtiler. Postfeminizm oldu aslında tabiri caizse. Tam tersine ne kadın ne erkek, hem kadın hem erkek. Nesin yani o zaman kardeşim yani? Hayvan mısın yani? İnsan kadın olur ya da erkek olur yani. Bu açık bir şey ortada. Ama bununla ters yüz ediyorlar. Bununla oynuyorlar. Ve bu yaptıklarını da özgürlük diye dayatıyorlar. Ve bir de kalkıp dinin temellerini, esaslarını burada hesaba çekiyorlar.
Yani helallik ve haramlık
sınırlarını tanımıyorlar.
Sınırlarını tanımıyorlar.
Tanımıyorlar. Yani biz haddinizi bilin diyoruz ya. Biz de dinde en temel sonuçta helal ve haram sınırıdır. Helal ve haram sınırını bunlar tanımıyorlar. Özgürlük deyince helal ve haram sınırlarını tümüyle yok etmeyi görüyorlar. Bir Müslüman böyle düşünebilir mi? Böyle bir paradigma içinde yer alabilir mi? İslam bunu kabul edebilir mi? Yani helal ve haramı ters yüz eden, tanımayan, eşitlik diyerek cinsiyetin her bir biçimini canım istedi bugün erkeğim yarın da kadın olacağım operasyon geçireyim. Öyle diyebilir mi? Yani bunları yapmak aslında insanın doğrudan fıtratına da müdahale etmektir. Ve bunlar ileride karşımıza çok ciddi problemler olarak da çıkacak. Ama bizi aslında şu an tehdit eden bu cinsiyet eşitliği çerçevesinde İslam'a yapılan taarruz. Mesela başörtünü ile başı açık birisinin beraberliğini simgeleyen kapaklar, reklamlar vesaire yapılıyor. Eskiden
romanlar yazılıyor.
Romanlar yazılıyor. Yani ya bunu Avrupa'da bir dönem işte diyelim Papa iki erkek, iki kadın birbirini öpüyor. Avrupa'ya gitmişseniz birçok billboardlarda bu tür şeyler var, görüyorsunuz.
Bu gittikçe topluma normal gösteriliyor. Şimdi bize de bunları getirmeye çalışıyorlar. Bu bahsettiğim mesela yazıda verdiğim örnekte de başörtülü birisinin başı açık birisiyle beraber gösterilmesi de aslında budur yani. Bu toplumun hakikaten kültürel kodlarıyla oynamaktır.
Bir de normal,
namusuyla normal oynamaktır. Hocam,
insani ilişkileri de çok böyle rigid hale getirmek bu yani. Hani iki erkek oturur konuşabilir, iki kadın oturur tabii konuşabilir, sıkı dost tabii olabilirler. Tabii. Yani buna da bir olağan şüpheli hale
getiriyorlar. Tabii yani bizim kültürde
tersüz ediliyor her şey yani.
Bu Avrupa kültüründe iki erkek kol kola girerek gezemez. Bizim kültürümüze kol kola girerek gezer yani. Aklına da hiçbir bir şey gelmez yani.
Muhabbet dostluk de kucaklaşır. Dost, tabii. Dostluk olarak görülür bu.
Ya, ama o kültürü bizim buraya taşıyarak kendi kültürümüzü, varlığımızı imha etmemiz, kendi benliğimizi yok etmemiz demektir.
Bir anlam kayması da
burada ciddi bir anlam kayması olur. Kültür yani, çünkü anlamı sağlayan bir şey.
Bir kültür savaşı bu diyorsunuz.
Kesinlikle yani. Burada bir kültürel savaş var. Bu kültürel savaş bence en büyük savaştır. Avrupa'nın, Amerika'nın Orta Doğu'ya attığı bombalardan daha tehlikeli bence bugün bu cinsiyet eşitliği çerçevesinde bizim kültürel kimliğimizi ters yüz eden düşüncelerin, imgelerin, filmlerin, reklamların, aktörlerin bu topraklara atılması, bu topraklara taşınması, bu topraklarda görünür kılmasıdır. Bence o bombalardan daha tehlikelidir.
Kesinlikle haklısınız. O zaman hocam evet, bununla alakalı sadece bizlerin hani sivil tepkilerin de yetersiz kalacağını da anlıyoruz. Çünkü siz yazınızda da belirtiyorsunuz bu ciddi bir bombardıman yani sinemayla yapılıyor bu.
Evet,
kitaplarla, romanlarla yapılıyor.
Evet.
Televizyonda yapılıyor. Buna o zaman tedbir alınması lazım.
Kesinlikle. Buna karşı bir mücadele yürütmek gerekiyor. Sivil bir mücadele.
Ay, sivilin Türk yanında devletin de müdahale olması
devletin
lazım.
Devletin de tabii bu toplumu ayakta tutan asıl şey sadece coğrafya, toprak değil yani.
Bu anlam bütünlüğü.
Anlam bütünlüğüdür. Yani bu anlam bozulursa, kaotik hale gelirse ondan sonra neslin korunması diyoruz. Yani biz tohumları korumaya çalışıyoruz değil mi?
Evet.
Domatesler ölmüş, tadı yok. Karpuz ölmüş, tadı yok. İnsan da kadın olma ölüyor, erkek olma ölüyor. Dişi olma ölüyor, efendim erkek olma ölüyor. O zaman bu toplum nasıl varlığını geleceğe taşıyacak?
Yani bu anlamlar kaybolunca evet, o zaman vatan, millet, din. Tabii. Değil mi hocam?
Tabii
yani
bir insanla beraber toprak vatan olur. İnsan olmadan bir toprak nasıl vatan olacak?
Yani milli güvenlik meselesi bu mesele.
Kesinlikle yani. Kalkıp evet, İsrail'in Türkiye'deki tohumları ile ilgili bir takım girişimleri karşısında tedbirler alınıyor. Ama insan tohumunu fesada yönelten İdeolojiler ve çalışmalara karşı ses çıkarmayacağız. Böyle bir şey olur mu? O nedenle hakikaten burada büyük bir mücadele vermemiz gerekir. Bu çocuklarımıza gelen tehditler bizim kontrolümüzün de dışında. Çünkü sosyal medya diye bir mecra var ve bu sosyal medyada her çeşit melaneti bunlar işliyorlar, yayıyorlar bu bahsettiğimiz konularla ilgili. Dolayısıyla bu konuda tedbir almak öncelikle hem devletin görevi hem de öncelikle bizim inançlı insanların görevi bu mesela. Yani her bu tür şeyler diyelim kablolu yayınlar var. Ulu orta bunların yayınlanmaması gerekiyor. Yani televizyon değil. Televizyonu gençler seyretmiyor ki artık. Sosyal medya var, YouTube var. YouTube'da bu tür şeylerin yayınlanmaması gerekiyor. Yani.
Evet.
Çeşitli filtrelemelerin getirilmesi gerekiyor.
Doğru. Ya da önlem almak gerekiyor.
Önlem almak
geçenlerde
gerekiyor.
O YouTuber denilen oraya işte koydukları, çektikleri videolarla meşhur olmuş.
Evet.
Aslında hiçbir altyapıları olmayan, entelektüel, evet, kültürel, manevi altyapıları olmayan bu YouTuber'lara bir evet, operasyon yapıldı hocam mesela. Bu tür ahlaksızlıkları
evet, çok iyi
yayıyorlardı.
Evet.
O bir tedbir oldu. Ama siz hocam buna entelektüel ve bilimsel gaza diyorsunuz.
Evet.
Hatta yazınızı bu entelektüel, yani biz buna karşı savaşacağız. Kültürümüzü, dinimizi ve helal haram sınırlarımızı korumak için savaşacağız. Anlam dünyamızı korumak için savaşacağız. Erkeğimizi ve kadınımızı korumak için savaşacağız dedikten sonra da entelektüel ve bilimsel gazamız mübarek olsun diyorsunuz.
Evet.
Önemli yani bu evet. Aslında bir gaza meselesi.
Tabii kesinlikle yani kalemle.
İnsanın anlam sınırlarını bu. Koruma evet. Cihadı, dinimizi kültürel koruma cihadı, bu. Kültürel evet. Bir cihat diyebiliriz buna.
Evet.
İnşallah bu gaza esnasında başarılı oluruz. Yeterli gayreti göstermiş oluruz.
İnşallah.
İlave edecekleriniz var mı hocam?
Sağ olun, teşekkür Peki. ederim.
Çok teşekkür ederiz bu yazınız ve değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konuya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.